11. ayrım, sayfa 203. Mühim olan ayrılmak değil, birleşmektir. Fakat zorla değil, anlayış ve duygu ile. Objektif bilgi bize sadece anlaşılmaz ayrılıkları gösterir ve ancak bir müsamaha fikri verir. Halbuki sevgi kaynaşma imkanları yaratır. Edebiyatın ilimden farkı sadece kafaya değil, kalbe tesir etmesi, insandan insana duyguları nakletmesidir. Biz kuvvetli edebi eserler sayesinde bizden çok önce yaşamış insanlara karşı bir sevgi duyabildiğimiz gibi, bizden çok uzaklarda yaşayan insanlarla da görüşmeden anlaşabiliriz. Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Köroğlu, Karacaoğlan, Mevlana, Baki, Fuzuli, Namık Kemal, zaman zaman bize en yakın akrabamızdan, tanıdıklarımızdan daha çok yakın görünürler. Onları etrafımızda bulunanlardan daha çok severiz. Onların duygu ve düşünceleri bize yanı başımızda oturan insanlarınkinden daha munis gelir. Onların eserlerini okuyunca kendi dar çerçevemizi aşar, çağlarla birleşmiş gibi oluruz. Bir Amerikan, bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyan, bir Rus edibinin duygu ve düşünceleri de bizi heyecanlandırır, neşelendirir ve kederlendirir. Edebi eser zaman ve mekan engellerini aşarak ruhlar arasında bir birlik kurar. Birbirinden ayrı şahsiyetlerini muhafaza eden insanlar arasındaki bu duygu ve düşünce iştiraki aşk kadar derin ve kuvvetlidir. Edebi eser bu tesiri ancak estetik bir değere haiz olduğu takdirde yapabilir. Güzel olmayan eserler ne kadar iyi ve doğru fikirler ihtiva ederlerse etsinler, ruhlar üzerine müessir olamaz. Bunu tecrübe etmek kolaydır. Aynı sınıfta bir Ziya Gökalp'in kuru ve didaktik şiirlerini, bir de Yahya Kemal'in lirik şiirlerini okuyunuz ve talebelere hangilerinin daha kuvvetli olduğunu sorunuz. İkincilerini göstereceklerdir. Böyle bir tecrübe bize terbiye bakımından hangi cins şiirleri seçmemiz gerektiği hususunda bir rehber olabilir. Kalbe tesir eden, duyguları değiştiren estetik kuvvet olduğuna göre hiç şüphesiz bu kuvvete haiz olan eserleri tercih etmek lazımdır. Ruh üzerinde en küçük bir esinti bile yaratmayan eserleri sınıfa sokmak boşuna bir zahmettir. Gerçekten kuvvetli olan eserler insana güneş çarpması gibi derhal tesir eder. Gençler hoşlarına giden bir romanı uykularını feda ederek, hatta yasak edilse bile gizli okumaktan geri kalmazlar. Yaşlı bir insan da çekici bir kitabı elinden bırakamaz. Şüphesiz her yaşın, her mizacın hoşlanmadığı kıymetli eserler de vardır. Atalar sözü, zorla güzellik olmaz der. Bence bu söz edebiyat tedrisatına rehber olacak bir kıymet taşır. En nefis yemeğin yenebilmesi için bile insanın iştahası olması lazımdır. İştahsız yenen yemek güç hazm olunur. Kültür mevzuunda da iştiha, yeni istek mühim bir rol oynar. Edebiyat tedrisatında en mühim şey çocuğa ve gence, yaşına ve mizacına uygun eserler okutmak suretiyle onda kuvvetli bir istek uyandırmaktır. Çokları kitap sevkini polis romanları okuyarak kazanmışlardır. Müfredatı aynen tatbik etme sistemi, edebiyat derslerini bir hayli sıkıcı yapmakta ve bu dersten beklenen gayeye aykırı düşmektedir. Böyleleri kültürlerinden emin oldukları kimselere hangi kitapları tavsiye ettiklerini sorarlar ve bunları alıp okurlar. Okudukça gerçek değerlerin neler olduğunu bizzat keşfederler. İstisnasız her insana kitap merakını, okuma zevkini aşılayacak eserler vardır. Fakat bunları itina ile seçmek lazımdır. Biz de eğer her sene pek çok mezun vermemize rağmen kitap zevki uyanmıyorsa, bunun sebebini mektep kitaplarında müfredatı harfi harfine tatbik etme endişesinde ve edebiyatı tedris tarzında aramalıdır. Mektep kitaplarında çocukların ve gençlerin üzerinde kuvvetli bir tesir yaratacak pek az parça vardır. Bunlar umumiyetle iyi seçilmemiştir. Metin seçilirken estetik kıymetten ziyade asırlar ve şahsiyetler nazara itibari alınıyor. Gaye, edebi zevk ve duygu ve terbiyesi değil, tarihi bilgi vermektir. Tarihi bilgiyi esas aldık mı bir güzel sanat olan edebiyatı bırakıyor, edebiyat dışı bir prensibe bağlanmış oluyoruz. Hangi asırda hangi şahıslar yetiştiğini ve bunların hangi eserleri yazdığını bilmek suretiyle bir talebe sınıf geçebilir ama kitap okuma zevkini ve duygu terbiyesini almış olur mu? Hiç zannetmiyorum. Edebi eserlerde nelerin kıymetli olduğu da memleketimizde maalesef vazıh şekilde anlaşılmış değildir. Hala orta çağdan kalma, batılıların çoktan bıraktığı bedi ve beyan yeni isimlerle devam edip gidiyor. Bizde bir talebenin bilmesi lazım gelen şeyler şöyle hülasa olunabilir. Bahis mevzu olan metin hangi asırda kim tarafından yazılmıştır? Şiir ise vezni ve şekli nedir? Nesir ise nevi nedir? İçinde geçen yabancı kelimeler ne manaya gelir? Daha derine gidilmek istenilirse üslup diye yazarın hangi edebi sanatları kullandığı araştırılır, şair veya muharrir eserini sanki bu vasıtaları kullanmak maksadıyla yazmıştır. Edebi eserin bir yaşayış tarzının, bir duyma ve düşünme tarzının ifadesi olduğu tamamıyla unutuluyor. Edebiyat dersinde talebe her şeyden önce sinemaya gittiği ve güzel bir film seyrettiği zaman duymuş olduğu heyecanı duyabilmelidir. Çünkü edebiyat sinemadan daha basit bir sanat değildir. Bilakis ondan daha asil ve daha yüksektir. Fakat bir edebi metnin mana ve güzelliğini talebeye duyurmak için hocanın hemen hemen bir aktör rolünü oynaması gerekir. Bizi yanıltan şey metin karşısında pasif bir seyirci tavrı takınmamızdır. Halbuki metin bir piyes gibi oynanmak icap eden bir şeydir. Duygu ve düşüncenin meydana çıkması için bizim ve talebenin ona bütün varlığımızla iştirak etmemiz gerekir. Talebe bunu tek başına beceremez. Hazırlıklı olmayan bir hoca da bu işi başaramaz. İsteksiz ve acemi bir okuyuş bir şarkıyı nasıl bozarsa bir şiiri, bir hikayeyi de öyle bozar. Bugünkü psikoloji ve felsefe dış dünyayı bizim kendi duygu ve düşüncemize göre tefsir ettiğimizi ve manalandırdığımızı ortaya koyuyor. Kainatı eğer kötü ve karanlık görüyorsak bunun sebebini kainattan çok kendimizde aramalıyız. Zengin bir kültüre delalet eden ayrı anlayışlardan korkmak değil, bilakis sevmek lazımdır. Çünkü her yeni tefsir edebi eseri derinleştirir. İnsan kainatın en zengin muhtevalı varlığıdır. Şimdiye kadar hiçbir ilim onun manasını tüketmemiştir. İnsanoğlunun en iyi ifadesi olan sanat eseri de insan gibi karışık, derin, anlaşılması güç unsurlarla doludur. Edebi bir tahlil bu zenginliği gösterebildiği nispette değerlidir. Metodun kıymetleri teşhis hususunda büyük rolü vardır. Mikropların mevcudiyeti ancak mikroskop icat olunduktan sonra keşfolunmuştur. Yeni görüşler edebi eserlerde şimdiye kadar farkına varılmadık kıymetleri ortaya çıkarırlar. Şimdiye kadar dikkat edilmeyen veya manasız telakki edilen unsurlar birdenbire yeni bir ehemmiyet kazanmıştır. Acaba bizim edebi eserlerimize aynı zaviyeden bakılırsa neler göreceğiz? Şimdiye kadar böyle bir deneme yapılmamıştır. Fakat herkesin bildiği Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisine bu zaviyeden bakarsanız Freud'un bahsettiği bütün psikolojik unsurların bunda mevcut olduğunu görürsünüz. Kısaca bu unsurları hatırlatayım. Freud'un iddiasına uygun olarak Mecnun da çok küçük yaştayken aşk duygusunu hisseder. Fakat bunun şuuruna varamaz. Yine Freud'un söylediği gibi Mecnun, Leyla da beraber kuvvetli bir içtimai baskıya maruz kalır. Ailesini ve cemiyetini terk eder, çöllere çıkar. Mesnevi dikkatle okunursa Mecnun'un babasına karşı asi olduğunu, onun sözünü dinlemediği, hatta onun yaşayış tarzını beğenmediği görülür. Bu davranış tarzı Freud'un meşhur Ödip kompleksine çok yaklaşıyor. Mesnevi üzerinde bir üslup araştırması yapacak olursak Fuzuli'nin cinsi temayülleri sembolize eden birçok imajlar kullandığını tespit edebiliriz. Bu Mesnevi Freud'un eline geçmiş olsaydı nazariyesini destekleyen güzel bir örnek olurdu. Beşeri bir temayülün Türk edebiyatında kuvvetli bir misalinin bulunması kültür tarihimiz bakımından bir zenginlik değil midir? Her şeyden önce hocanın canlı, neşeli, hayat sıkıntılarından kurtulmuş, bol vakti olan ve kültürünü durmadan artıran bir insan olmasını icap ettirir edebiyat. Bugünün laik cemiyetinde edebiyat hocası, psikoloji, sosyoloji, felsefe hocası ile beraber eski cemiyetlerdeki din adamlarının yerini almıştır. Onun meşgul olduğu saha tıpkı onlarınki gibi insan ruhu ve kainatın sırrı ile ilgilidir. O edebi eserlerde kendini ortaya koyan insan ruhunun keşfedicisidir. Mektepte talebenin şahsiyetini uyandıran derslerden biri ve belki de en mühimi edebiyat dersidir. Ona layık olduğu yeri vermek lazımdır. Fakat sadece ders saatlerini çoğaltmakla değil, belki daha ziyade hocanın hayat sıkıntılarını azaltmak, okuma ve düşünme vakitlerini artırmakla, talebe üzerinde müessir olan müfredat ve kitaptan çok hocanın şahsiyetidir. Hoca, kültürünü artırma imkanlarını bulabildiği nispette sınıfı canlandırır ve talebeye ruh zenginliğini aktarır. Bunları söylemekle edebiyatın dışına çıktığımı sanmıyorum. Çünkü yukarıdan beri anlatmak istediğim şey, edebiyatın müessiriyet, kudreti ve tefsirinin şahsiyete sımsıkı bağlı olduğu keyfiyetidir. Kitaplar insanların elinde değer kazanır veya değerini kaybeder. Sayfa 211 başlık kendine değer verme. Şeyh Galip'ten bir beyit: Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen, mürdü-i mi dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Şeyh Galip. Türk edebiyatında hatırat nevi, Batı edebiyatına nazaran çok az gelişmiştir. Batı'da hemen hemen her siyasetçi, edebiyatçı, sanatçı yaşadığı hayatın mühim hadiselerini, intiba ve düşüncelerini günü gününe yazar. Fransız edebiyatında Saint Simon'ın, Kardinal de Retz'in hatıraları, Montaigne'in kendinden bahseden denemeleri, Jean-Jacques Rousseau'nun itirafları, André Gide'nin jurnali, dünyada meşhur eserler arasındadır. İngiltere'de sadece büyük adamlar değil, alelade kimseler de başlarından geçeni kaydetmişlerdir. Eski Türk edebiyatında yalnız Babür, hayrete değer bir istisna olarak hatıralarını kaleme almıştır. Tanzimat'tan sonra Batı edebiyatının tesiriyle Mithat Paşa gibi devlet adamları, Abdülhak Hamid, Halit Ziya gibi büyük edipler hatıralarını yazmışlardır. Bunlar kültür tarihi bakımından çok kıymetli vesikalardır. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Fuzuli, Baki, Nedim yahut II. Murat, Fatih, 3. Selim de hatıralarını yazmış olsalardı kim bilir ne kadar ilgi çekici olurdu. Hele eski asırlarda yaşamış bir kalem efendisi, bir mahalle imamı, bir köy kahyası, bir yeniçeri veya bir sipahi günlük hayatını yazıyla anlatmış olsaydı ve o bugün elimize geçmiş bulunsaydı değerine daha paha biçilmezdi. Zira bugün anlıyoruz ki orta adamın hayatı bir cemiyeti büyük adamlarınkinden çok daha iyi aksettirir. Orta adam cemiyetin aynasıdır. Biz yaşamış fakat hayatımız üzerinde düşünmeye ve onu anlatmaya önem vermemişiz. Bu bizde tarih şuurunun gelişmesine de engel olmuş. Batı ülkelerinde tarih şuuru bizimkinden çok yüksektir ve bunun sebebi onların yaşadıkları hayatı resim, mektup, hatıra, gerçeği veren roman şeklinde ortaya koymalarıdır. Bizde hala hayatından iz bırakmak hissi çok azdır. Türkiye gittikçe değişmekte, eski hayatı bilenler, tarihi anları yaşayanlar birer birer göçmektedir. Yakın tarih bugün meçhul olduğu gibi yarın da karanlık kalacak gibi gözükmektedir. İstikbalin tarih şuurunu efsanelerden kurtarmak için canlı ve gerçek hatıralara ihtiyaç vardır. Hatıra tutmaktan maksat sadece gelecektekileri aydınlatmak değildir. Bu aynı zamanda kendisi, zamanı ve muhiti üzerinde düşünmenin de en iyi yoludur. Alain insanın en iyi yazarak düşündüğünü söyler, yazı düşünceye objektif bir şekil verir, bulanık ve karanlık intibalardan onları yazmak suretiyle kurtuluruz. Hristiyanlıkta itiraf adetinin fertleri kendi üzerlerinde düşünmeye sevk ettiği söylenir, İslamlık itirafa değil duaya önem verir. Fakat İslamlık da ferdin kendi kendini kontrol etmesini emreder. Bu kontrol yazıyla olur, daha şuurlu ve kuvvetli olur. Psikanaliz, ruhi sıkıntıların ihtisaslardan doğduğunu ortaya koymuş ve itirafı bir tedavi vasıtası haline getirmiştir. Söylemek, birine bütün ızdıraplarını söylemek, başarılarını, hayal sükutlarını anlatmak bir ihtiyaçtır. Fakat buna beyaz kağıttan ve bilinmeyen okuyucudan daha iyi kim elverişlidir? Doğu felsefesi Tanrı karşısında insanın nefsi çok hakir görmüştür. İstibdat ve aile otoritesi de şahsiyete ezici bir rol oynamıştır. Tanrı karşısında hiç hükümdar karşısında kul, köle, anne baba karşısında pısırık bir çocuk. İşte Doğu yüzyıllarca insanı böyle yetiştirmiştir. Eğilmek, ezilmek, silinmek. Doğuda yalnız tasavvuf bene ulvi bir kıymet vermiş, onu Tanrı'nın bir parçası saymıştır. Yunus beni parçalamış, vücudu hiçe saymıştır. Bugün ruh ile bedenin bir olduğunu anlıyoruz. Psikoloji ve felsefe bunu gösteriyor. Ten ve can en küçük iğne ucunda bir olduğunu bize duyurur. İnsanoğlunu iyi, kötü, güzel, çirkin, bütün tezatları ve karışıklıkları ile bilmek, romanlar ve romanlardan daha güzel, gerçek hatıralar işte bu işe yarar. Başkalarını ve kendimize yapmış olduğumuz ezaların başlıca sebebi insan denilen şu meçhulü bilmeyişimiz değil midir? Kendimiz veya başkaları hakkında basma kalıp fikirlere göre hüküm veriyoruz. Hatıralar bize bir insanın ayrı bir alem olduğunu göstermek suretiyle onlara karşı ilgi ve sevgimizi arttırır. Dünyada gerçek insan kadar bilinmeye değer başka ne vardır? Başlık Millet ve Sanat, sayfa 215. Millet ile sanat arasında yakın bir münasebet vardır. İkisi de müşahhas, ikisi de yegane, ikisi de edebi, ikisi de değişik şekillere girebilir varlıklardır. Bazen bu yakınlık o kadar derin bir kaynaşmaya varır ki bir milletin bütün hususiyetlerini saltanatından, düzeltiyorum, sanatından çıkarmak mümkün olur. Mısır sanatı ile Yunan sanatı birbirinden tamamıyla ayrıdır. Birincisinde katı hendese şekiller içinde kendini ifade eden, sert örf ve adetlere tabi, ağır, trajik ruhlu bir kavmin çehresini, ikincisinde binbir şekil içinde oynayan, hür, aydın bir düşünüş ve yaşayış tarzının tezahürlerini buluruz. Modern çağlarda da bir Alman, bir Fransız, bir İtalyan, bir İspanyol resmi, resmi, musikisi, edebiyatı olduğu ve bunların birbirinden ayrı hususiyetler taşıdığı görülür. Namık Kemal, edebiyatsız millet, dilsiz insan kabilindendir der. Bu cümle bize sanatların neden milli ruhla kaynaştıkları nispetle güzel olduklarını aydınlatır. Edebiyat veya umumiyetle güzel sanatlar, dil gibi bir düşüncenin, bir yaşayış, duyuş ve hareket ediş tarzının ifadesidir. Dilin anlatamadığını sanatlar anlatır. Sanatlara en mükemmel dil, en zengin dil nazarıyla bakılabilir. Şu halde bir insan kendi dilini kullandığı nispette, daha doğrusu kendi kendisine anlattığı derecede şahsi, orijinal, yeni bir ve hayati olur. Başkasının ağzıyla konuşan biri bizi güldürür. Üslup şahsiyetinin ta kendisidir. Samimiyet kelimesi de aşağı yukarı aynı manaya gelir. Fertler veya milletler bütün insanlığı kendi hususiyetleri içinde aksettirirler. Kendinde bütün insanlığı bulmak, hatta Yunus'un söylediği gibi kendinde Tanrı'yı bulmak hikmetin temelidir. Kendini bulan bütün insanlığı bulmuş, tanımış olur. Kendini ifade eden başkalarını da anlatmış olur. Halk edebiyatının canlılığı ile yüksek tabaka edebiyatının suniliği üzerinde derin derin düşünmemiz icap eder. Ben bunun kendini ifade etmekle başkasını taklit etmekteki farktan ileri geldiğini zannediyorum. Halkın kelimeleri bile kendi telaffuzuna uydurduğu malumdur. Bu müthiş temel kabiliyeti onun kendisini kabul etmesinden ileri gelir. Buna mukabil şehirli eski çağlarda tıpkı Acem veya Arap gibi, yeni çağlarda tıpkı Fransız, İngiliz, Amerikalı veya Rus gibi olmaya çalışır. Tıpatıp Avrupalılar gibi olacağız düşüncesi Türk münevverlerinin neden orijinal bir sanat meydana getiremeyişlerini izah eder. Sanat ruhun ifadesidir, şahsiyetin tezahürüdür. Kendi kendisini kabul etmeyen bir insan veya bir millet nasıl yeni bir sanat vücuda getirebilir? Kendini aşağı görme hissi bizim yaratıcı kuvvetimizi sıfıra indiriyor. Onlar gibi olacağız diye kendimizi unuttuk. Bu bir nevi manevi intihardır. Kendimize ait ne varsa hepsini ortadan kaldırmaya çalıştık. Bilhassa son devir milli benliğimizin en büyük kısmı olan maziyi yıkmakla geçti. Dile kadar her şeyi değiştirmeye kalktık. Bu kendimizi tahrip etmek, bu manevi intihar bizim en büyük hastalığımızdır. Kendini kabul etmek, kendine dönmek denen milliyetçilik bizi bu hastalıktan kurtarabilir. Sanat duygulara, içgüdülere, köklere kadar iner. O icabında en iptidai malzemeyi en yüksek şekillere kadar yükseltmesini bilir. Avrupa'da bir müzede çöp tenekesinden yapılma bir heykel gördüm. Bir çöp tenekesi yapabiliriz fakat bir sanatkar çöp tenekesinden de kuvvetli bir sanat eseri çıkarabilir. Bunu gözlerimle gördüm ve ürperdim. Türk köylüsünün en iptidai renklerle çorabını bir sanat eseri yaptığını bilmiyor musunuz? Tahtadan yontulmuş köylü kaşıklarında şehirlilerin Amerikan, Fransız, İngiliz taklidi mobilyalarından daha kuvvetli bir şahsiyet vardır. Turistler gelmeye başlayalı Beyoğlu vitrinlerinde eski şehir taşlarından yapılma ağızlık, tesbih, gerdanlık vesaire şeylerin çoğaldığını görüyorum. Sebebi Avrupalı bizde bizi arıyor da ondan. Bu tercihle Avrupalı bize kendi benliğinizden ayrılmayın diyor. Edebiyat için de mesele aynıdır. Bir millet bütün varlığıyla bir kül teşkil eder. Ferdin hususiyetleri nasıl bütün hareketlerinde tezahür ederse, bir milletin şahsiyeti de öyledir. Biz eğer yeryüzünde itibar gören bir varlık olmak istiyorsak, bütün eserlerimizde milli olmaya, kendi kendimiz olmaya mecburuz. Fakat bu iş zannedildiği kadar kolay değildir. Fertte veya millette aşağılık duygusunu yok etmek güç, çok güç bir iştir. Böyle bir iddiada bulunduğumuz zaman karşımıza garpçılar, inkılapçılar, insaniyetçiler, zübbeler, miras yediler, dejenereler çıkar. Ellerinde bir sürü safsata ve vasıta vardır. Sizi gerilikte irtica ile, inkılap düşmanlığıyla itham ederler. Onların şerlerinden korunmanın en emin yolu köylü gibi olmaktır. Türk köylüsü gibi olmak. Büyük ressam Gauguin şehirleri bırakarak Tahiti adasında iptidai yerliler arasına kaçmıştır. Orada yalnız onların resmini yaptı. Onlar gibi yaşadı. Bu suretle dünyanın en güzel eserlerini yarattı. İkinci büyük misal Gandhi'dir. İngiltere'de okuduktan sonra memleketine döndü. Kıyafetine kadar en basit Hintlinin hayatını yaşamaya başladı. Bu kaynağa dönüş onu ve milletini yeniden diriltti. Fakat bu hareketler büyük bir nefret veya sevginin eseridir. Milliyetçi olmak demek, bazı şeylerden nefret etmek demek, bazı şeyleri sevmek demektir. Yaşamak nasıl? Kimin gibi? Ya İngiliz, Fransız veya Rus gibi veya Türk gibi? Türk köylüsü gibi. Biz ılık insanlar, asırlardan beri ılık suyun içinde yüzüyoruz. Milletini inkar eden Nazım Hikmet bir uçtadır, onun tam zıddı olabilen bize yeni hakikatler haber verecektir.